Ayrım 45 Çöküş Jared Diamond Sayfa 487 Avustralya'daki toprak bozulmasının nedenlerinden biri olan tuzlulaşma oldukça karmaşık bir konudur ve çok fazla açıklama gerektirmektedir. Tuzlu denizlerden kaynaklanan esintiler, daha önceki okyanus havzaları ya da tuzlu göllerin mirası olan Avustralya'nın büyük bölümündeki toprakların çok fazla tuz içerdiğinden daha önce bahsetmiştim. Birkaç bitki türü tuzlu toprak şartlarına dayanabilmesine karşın yetiştirdiğimiz ürünlerin hemen hemen hiçbiri bu şartlarda dayanıklılık gösterememektedir. Eğer tuz kök bölgesinin hemen altında kalmış olsaydı bir problem olmayacaktı. Fakat iki olay tuzu yüzeye doğru taşımaktadır ve problemlere neden olmaktadır. Sulamadan kaynaklanan tuzlulaşma ve toprağın kuraklaşmasından kaynaklanan tuzlulaşma. Sulamadan kaynaklanan tuzlulaşma yağış miktarının çok düşük olduğu ya da tarım için yeterli olmadığı ve Güneydoğu Avustralya'nın bazı bölümlerinde olduğu gibi sulamanın mutlaka gerekli olduğu kurak alanlarda ortaya çıkma potansiyeline sahiptir. Eğer bir çiftçi damla sulama yöntemini kullanıyorsa, yani her bir meyve ağacının ya da ürün dizisinin tabanında küçük bir sulama düzeni yerleştirip ağacın ya da ürünlerin köklerine kadar yeterli suyun girebileceği bir düzenek hazırlıyorsa, çok az su israf olacak ve hiçbir problem ortaya çıkmayacaktır. Ancak çiftçi eğer bunun yerine daha bilinen yaygın sulama uygulamasını yapıyorsa, yani suyu çok geniş bir alana dağıtmak için bir püskürtücü kullanarak toprağı sular altında bırakıyorsa, bu durumda toprak köklerin emebileceğinden çok daha fazla suyla kaplanacaktır. Emilmemiş fazla su tuzlu toprağın derinliklerine kadar sızmakta ve bu durum derinlerdeki tuzun kök bölgesi ya da yüzeye yayılabileceği sürekli bir ıslak hat oluşmasına neden olmaktadır. Tüm bunlar tuza dayanıklılık gösteren bitkilerin dışındaki diğer bitkilerin gelişmesini engellemektedir. Bizim kurak bir ülke olarak düşündüğümüz Avustralya'nın su problemleri yukarıda bahsettiğimiz anlamda çok az miktardaki suyla ilgili problemler değil, aksine çok fazla miktardaki suyla ilgili problemlerdir. Su hala yeterince ucuzdur ve bazı bölgelerde yaygın sulamada kullanılabilecek yeterlilikte su mevcuttur. Daha kesin bir dille ifade etmek gerekirse, Avustralya'nın bazı bölümleri yaygın sulamaya olanak sağlayacak yeterlilikte su stoğuna sahiptir. Ancak bu hareket halindeki tuzu tamamen temizlemeye yetecek kadar değildir. Prensip olarak sulamadan kaynaklanan tuzlulaşma problemleri yaygın sulama yerine damla sulama sistemi kurma masrafına girilerek kısmen hafifletilebilir. Sulamadan kaynaklanan tuzlulaşmanın yanı sıra tuzlulaşmaya neden olan diğer bir durum da yağış miktarının tarım için yeterli olduğu bölgelerde potansiyel olarak ortaya çıkma ihtimali olan toprağın kuraklaşmasından kaynaklanan tuzlulaşmadır. Bu durum düzenli olarak kış yağmurlarının görüldüğü ya da önceleri düzenli olarak görüldüğü özellikle Batı Avustralya ve Güney Avustralya bölgeleri için geçerlidir. Bu bölgelerdeki toprak tüm yıl boyunca mevcut olan doğal bitki örtüsüyle kaplandıkça bitkilerin kökleri yağan yağmurun büyük bir kısmını çekmekte, çok az miktarda yağmur suyu da derinlerdeki tuz tabakalarıyla temas edecek şekilde toprağın içerisine sızmaktadır. Öyle bir çiftçi farz edelim ki önce toprağın üzerindeki doğal bitki örtüsünü temizlesin ve onun yerine mevsimlik olarak ekilen, sonra da ürünleri toplanan yeni ekinler eksin. Yılın bazı bölümlerinde de toprağı boş olarak bıraksın. Toprak çıplakken içine işleyen yağmur derinlerde bulunan tuzlu bölgelere kadar sızacak ve bu durum tuzun yüzeye kadar çıkmasına neden olacaktır. Doğal bitki örtüsü temizlendikten sonra toprağın kuraklaşmasından kaynaklanan tuzlulaşmayı ortadan kaldırmak, sulamadan kaynaklanan tuzlulaşmadan farklı olarak oldukça zor, masraflı ya da geri dönüşü olmayan imkansız bir uygulamadır. Avustralya'nın bazı bölümlerinde okyanuslara kıyasla 3 kat daha fazla tuz yoğunluğuna sahip olan tuzlu bir yeraltı nehri gibi tuzun ya sulamadan kaynaklanan tuzlulaşma ya da toprağın kuraklaşmasından kaynaklanan tuzlulaşma yoluyla toprağın içerisine doğru hareket ettiği düşünülebilir. Bu yeraltı nehri yer seviyesindeki normal bir nehir gibi aşağıya doğru fakat çok daha yavaş bir şekilde akmaktadır. Yokuş aşağıya doğru süzülen nehirler sonunda benim Güney Avustralya'da gördüğüm oldukça tuzlu olan gölcükleri oluşturmaktadır. Eğer tepelik bir bölgenin zirvesinde bulunan bir çiftçi arazisinin tuzlanmasına neden olacak uygunsuz toprak yönetim uygulamalarını yürütürse, tuz toprağın içerisinden yavaşça yokuş aşağıya doğru uzanan çiftlik arazilerine doğru süzülebilir. Ki oradaki çiftliklerde uygun yöntemler kullanılıyor olsa bile Avustralya'da tepelik bir bölgenin aşağısında yer alan ve büyük zarara uğramış çiftlik sahibinin bu yıkıntıdan sorumlu olan tepelik bölgenin zirvesinde yer alan çiftlik sahibinden zararı karşılamasına yönelik olarak talepte bulunacağı bir mekanizma bulunmamaktadır. Yeraltı nehrinin bir kısmı meyilli arazilerin aşağı bölgelerinde ortaya çıkmaz. Aksine Avustralya'nın en büyük nehir sistemi olan Murray Darling gibi yüzeydeki nehirlerin içerisine doğru akmaktadır. Tuzluluk üç farklı şekilde Avustralya ekonomisinde ciddi ekonomik kayıplara yol açmaktadır. İlk olarak Avustralya'daki oldukça değerli bazı araziler de dahil olmak üzere çok fazla çiftlik arazisinin üretkenliğini azaltmakta, ürünlerin büyümesine ve çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesine engel oluşturmaktadır. İkinci olarak tuzun bir bölümü şehrin içme suyu kaynaklarına taşınmaktadır. Öyle ki Murray Darling Nehri Güney Avustralya'nın başkenti Adelaide'in içme suyunun %40 ile %90'ını karşılamaktadır. Fakat nehrin tuz seviyesinin yükselmesi, su kaynağını insanların tüketimi ya da ürünlerin sulanması açısından elverişsiz hale getirmektedir. Yollar, demir yolları, havaalanları, köprüler, binalar, su boruları, sıcak su sistemleri, yağmur suyu sistemleri, kanalizasyonlar, ev ve endüstriyel araçlar, elektrik hatları, telefon hatları ve su arıtma üniteleri de dahil olmak üzere altyapı sistemlerini aşındıran tuzun neden olduğu zararlar diğer iki problemden çok daha büyük masraflara yol açmaktadır. Avustralya'nın tuzlulaşmadan kaynaklanan ekonomik kayıplarının yalnızca üçte birlik bölümünün Avustralya tarımı açısından büyük zararlara yol açtığı hesaplanmıştır. Tuzlulaşma Avustralya'daki temizlenmiş tüm toprakların yaklaşık olarak %9'unu etkilemektedir ve günümüzdeki trendler bu yüzde oranının %25'e çıktığını göstermektedir. Tuzlulaşma bugün özellikle de Batı Avustralya ve Güney Avustralya'da ciddi bir problemdir. Daha önceki devletin buğday kuşağı, dünyada rastlanan toprağın kuraklaşmasından kaynaklanan tuzluluğun en kötü örneklerinden biri olarak düşünülmektedir. Bugün asıl yerli bitki örtüsünün %90'ı temizlenmiş durumdadır. Büyük bölümü 1920 ve 1980 yılları arasında temizlenmiştir. 1960'larda Batı Avustralya hükümetinin başlattığı yılda milyon acre'lık araziler programı ile son bulmuştur. Dünya üzerindeki bu kadar genişlikte hiçbir arazinin doğal bitki örtüsü bu kadar hızlı bir şekilde temizlenmemiştir. Avustralya'da tuzluluğun yayılma potansiyeli olan toplam alan şu anda kapsadığı alana göre 6 kattan daha fazladır. Batı Avustralya'da 4 kat bir artışı, Queensland'de 7 kat artışı, Victoria'da 10 kat artışı ve Yeni Güney Galler'de 60 kat artışı içermektedir. Buğday kuşağına ek olarak diğer büyük bir problem de Avustralya'nın tarımsal üretiminin neredeyse yarısını karşılayan fakat artık daha tuzlu yeraltı suyunun karıştığı ve insanların sulama için nehir boyunca çok daha fazla su çektikleri Murray Darling Nehri Havzası'dır. Bazı yıllarda nehirden o kadar çok su çekilmektedir ki nehirde okyanusa karışacak hiç su kalmamaktadır. Murray Darling nehrine karışan tuz yalnızca nehrin aşağı bölgelerindeki sulama faaliyetlerinden değil, aynı zamanda Queensland ve Yeni Güney Galler'deki ırmak kolları boyunca oldukça geniş çaplı olarak yürütülen endüstriyel alanda kullanılacak pamuk yetiştiriciliğinden kaynaklanmaktadır. Bu pamuk etkinlikleri Avustralya'nın toprak ve su yönetiminin en büyük iki çıkmaz noktasıdır. Çünkü bir taraftan pamuk buğdaydan sonra Avustralya'nın en değerli ürünüdür. Ancak diğer taraftan pamuk yetiştiriciliği ile bağlantılı olarak uygulanan böcek ilaçları ve hareket halindeki tuz, Murray Darling Havzası'nda gerçekleştirilen diğer tarım ürünlerine zarar vermektedir. Tuzlulaşma bir kere başladıktan sonra, özellikle de kuraklaşmadan kaynaklanan tuzlulaşma durumunda artık geriye dönülmesi oldukça zayıf bir durumdur. Ya da çözülmesi oldukça pahalıya mal olan veya çok uzun zaman alacak bir süreci gerektirmektedir. Yeraltı nehirleri çok yavaş bir şekilde akmaktadır. Öyle ki kötü toprak yönetiminden dolayı bir kere tuz harekete geçirildikten sonra tüm gece damla sulama düğmesi açılsa ve daha fazla tuzun hareket etmesi engellense bile toprağın dışında hareket halinde bulunan tuzu temizlemek 500 yıl alabilmektedir. Diğer çevresel problemler. Tüm bu nedenlerden kaynaklanan toprak bozulması Avustralya'nın en pahalıya mal olan çevre problemi olmasına karşın diğer 5 ciddi problemden de kısaca söz etmekte fayda var. Bunlar ormancılık, deniz balıkçılığı, tatlı su balıkçılığı, tatlı suların kendisi ve yabancı türlerle ilgili problemlerdir. Antarktika'nın yanı sıra Avustralya'da en az alanı ormanlarla kaplı olan kıtadır. Kıtanın toplam alanının yaklaşık %20'si ormanlarla kaplıdır. Avustralya ormanları muhtemelen dünyanın en uzun ağaçlarını içermekteydi. Boy olarak Kaliforniya kıyılarındaki kızıl ağaçlarına rakip olabilen ya da en zirvede yer alan Victoria'nın okaliptüs ağaçları artık kesilmeye başlanmıştır. 1788 yılında Avrupalılar ülkeye yerleşmeye başladıklarında Avustralya'da bulunan ormanların %40'ı temizlenmiş, %35'i kısmen kesilmiş ve yalnızca %25'i el sürülmeden varlığını devam ettirmektedir. Buna rağmen eski ormanların bulunduğu bu küçük alandaki ağaçlar kesilmeye devam etmektedir ve bozulan Avustralya topraklarının diğer bir örneğini oluşturmaktadır. Avustralya'nın geride kalan ormanlarından kesilen kereste ağaçlarının ülke içindeki tüketimine ek olarak ihraç ürünü olarak kullanımı da oldukça dikkat çekici bir durumdur. İhraç edilen orman ürünlerinin yarısı ağaç gövdeleri ya da tamamlanmış malzemeler şeklinde değildir. Aksine odun yongaları şeklindedir ve bu ürünlerin büyük bölümü kağıt ve kağıt ürünlerinin üretiminde kullanılmak üzere Japonya'ya gönderilmektedir. Bu ürünler Japon kağıt malzemelerinin 1/4'ünü oluşturmaktadır. Bu odun yongaları için Japonya'nın Avustralya'ya ödediği meblağ ton başına 7 dolara düşmesine karşın üretilen kağıdı Japonya ton başına 1000 dolara satmaktadır. Yani kesildikten sonra keresteye eklenen değerin hemen hemen tümü Avustralya'dan ziyade Japonya'da birikmektedir. Odun yongaları ihraç etmesinin yanı sıra Avustralya ihraç ettiğinden yaklaşık 3 kat daha fazla orman ürünü ithal etmektedir. Bu ithal mallarının yarısından daha fazlası kağıt ve karton ürünleri şeklindedir. Bu yüzden Avustralya'nın orman ürünleri ticareti çifte bir ironiye neden olmaktadır. En az ormana sahip olan birinci dünya ülkelerinden biri olan Avustralya, bir taraftan kendi ürünlerini, topraklarının %74'lük gibi bir bölümü ormanlarla kaplı olan ve ormanlık alanı gittikçe artmaya devam eden Japonya'ya ihraç etmek için bu azalan ormanlardaki ağaçları kesmektedir. Diğer taraftan Avustralya'nın orman ürünleri ticareti, diğer bir ülkede yüksek fiyattaki tamamlanmış malzemelere dönüştürülen düşük fiyattaki ham maddeleri ihraç etmeye, sonra da bu tamamlanmış malzemeleri ithal etmeye dayanmaktadır. Aslına bakarsanız bu tarz bir asimetriye iki birinci dünya ülkesi arasındaki ticaret ilişkilerinde değil, kendi ülkelerindeki malzemelerin değerine ek olarak ham maddelerini ucuz bir değere satın alan ve ürettikleri pahalı malları sömürgelere ihraç eden bir birinci dünya ülkesiyle ekonomik açıdan geri kalmış ve sanayileşmemiş üçüncü dünya ülkesi arasında rastlamak gerekir. Kömür ve mineraller Avustralya'nın Japonya'ya ihraç ettiği diğer ürünler arasında yer almasına karşın, Japonya'nın Avustralya'ya ihraç ettiği başlıca ürünler otomobiller, telekomünikasyon araçları ve bilgisayar malzemelerini içermektedir. Yani Avustralya'nın değerli bir kaynağı çarçur ettiği ve bunun karşılığında çok az bir para aldığı düşünülebilir. Doğal yaşlı ormanların sürekli olarak kesilmesi bugün Avustralya'da devam eden en hararetli çevre tartışmalarından birinin konusunu oluşturmaktadır. Orman kesimlerinin ve en şiddetli tartışmaların büyük bölümü, Kaliforniya'yı hariç tutarsak 93 metre kadar uzayan dünyanın en uzun okaliptüs ağaçlarının bulunduğu Tasmanya eyaletinde devam etmektedir. Okaliptüs ağaçları hiçbir dönemde bugünkü kadar hızlı bir şekilde kesilmemişti. Avustralya'nın her iki siyasal partisi de hem devlet hem de federal düzeyde Tasmanya'nın doğal yaşlı ormanlarının kesimini onaylamaktadır. Bunun muhtemel bir nedeninin 1995 yılında Ulusal Parti Tasmanya'daki orman kesimlerine verdiği güçlü desteği ilan ettikten sonra partiye finansal destek sağlayan 3 büyük kurumun orman kesim şirketleri olduğu ileri sürülmüştür. Avustralya doğal yaşlı ormanların kesimlerine ek olarak aynı zamanda hem yerli hem de yerli olmayan türlerin yer aldığı tarımsal ormancılık ekimleri yapmaktadır. Daha önce sözü edilen nedenlerden dolayı topraktaki besin değerlerinin düşük olması, yağış miktarının az olması ve tüm bunların sonucunda ağaçların hızlı bir şekilde büyüyememesi, tarımsal ormancılık çok daha az karlıdır ve ülkede Avustralya'nın da aralarında bulunduğu 13 rakip ülkenin 12'sindekinden çok daha büyük zararlara yol açmaktadır. Avustralya'nın ticari açıdan en değerli kereste ağacı türlerinden biri olan Tasmanya'nın okaliptüs ağaçları deniz aşırı ülkelerde Brezilya, Şili, Portekiz, Güney Afrika, İspanya ve Vietnam Tasmanya'ya kıyasla çok daha hızlı bir şekilde büyümekte ve çok daha fazla kâr getirmektedir. Avustralya'nın deniz balıkçılığının uğradığı darbe ormanlarının düştüğü durumu andırmaktadır. Avustralya'nın uzun ağaçları ve oldukça gür çayırlık alanları, açıkçası ilk Avrupalı göçmenleri bu topraklarda besin üretimi gerçekleştirebilecekleri konusunda yanıltmıştı. Çevre bilimcilerin kullandıkları teknik terimlerle ifade etmek gerekirse, Avustralya toprakları çok fazla ürünün yetişebileceği geniş bir araziye sahiptir. Fakat bu topraklar düşük üretkenliğe sahiptir. Besin maddelerinden yoksun olan verimsiz toprakları ve Güney Amerika'nın batı kıyılarındaki Humboldt akıntılarına kıyasla Avustralya'nın kıyı sularının besin açısından zengin su kütlelerinin yüzeye yükseliş hareketlerinden yoksun olması nedeniyle aynı durum üretkenliği çok düşük olan Avustralya'nın okyanusları için de geçerlidir. Aşırı derecede balık avlandığı için Avustralya'daki balık nüfusu oldukça düşük büyüme oranlarına sahiptir. Örneğin son 20 yıl içinde Avustralya ve Yeni Zelanda denizlerinde yakalanan ve balıkçılık açısından kısa vadeli kar sağlayan Orange Ruffy adı verilen bir balıkta tüm dünya çapında bir patlama olmuştu. Fakat yakın dönemlerdeki çalışmalar Orange Ruffy'nin çok yavaş büyüdüğünü ve yaklaşık olarak 40 yaşına kadar doğurmaya başlamadığını göstermiştir. Yakalanan ve yenilen balıklar genellikle 100 yaşındadır. Bu yüzden Orange Ruffy nüfusu balıkçılar tarafından tutulan yetişkin balıkların yerini alacak kadar hızlı üreyememektedir. Avustralya denizlerde uygulanan aşırı balıkçılığın tarihini sergilemektedir. Bir stoğu tamamen tükenene kadar bitirmek, daha sonra yeni bir balıkçılık alanı keşfetmek ve bir altın cevheri gibi kısa bir süre içinde onu da tüketmek. Deniz biyologları yeni bir balıkçılık alanının açılmasının ardından sürdürülebilir maksimum ürün toplama değerlerini belirlemek için bilimsel çalışma başlatabilmektedirler. Fakat bu çalışmayla ilgili tavsiyelerin öne sürülmesinden önce balıkçılık zaten çökme riski altındaydı. Avustralya'daki bu aşırı balıkçılıktan zarar görenler arasında Orange Ruffy türünün yanı sıra mercan alabalığı, kral balığı, köpek balığı, mavi kanatlı ton balığı bulunmaktadır. Sürekli olarak balık avlanabileceğine dair desteklenmiş iddiaların yer aldığı Avustralya'nın tek balıkçılık alanı bugün Avustralya'nın ihraç ettiği en değerli deniz ürünü olan ve sağlığa faydası Marine Stewardship Council'dan bağımsız olarak değerlendirilen Batı Avustralya kaya istakozunu barındırmaktadır. Avustralya'nın deniz balıkçılığının yanı sıra tatlı su balıkçılığı da verimsiz topraklardaki besin maddeleri yetersizliğinden dolayı düşük üretkenlikle sınırlandırılmıştır. Aynı zamanda denizdeki balık avlanma alanları gibi tatlı su balıkçılığının yapıldığı alanlar da yanıltıcı şekilde düşük üretkenliğe sahip çok sayıda oldukça iri balıkları barındırmaktadır. Örneğin Avustralya'nın en büyük tatlı su balık türü 9 santim uzunluğuna ulaşan ve Murray-Darling nehir sistemiyle sınırlı Murray cod türüdür. Murray cod vücuda faydalı, oldukça değerli ve önceleri çok bol miktarda tutulan ve kamyonlar dolusu olarak pazarlara gönderilen bir balıktı. Murray cod balıkçılığı şimdilerde ise bir çöküş geçirmektedir. Bu çöküşün nedenleri arasında Orange Ruffy durumunda görüldüğü gibi yavaş büyüyen balık türlerinin aşırı derecede toplanması, suyun bulanıklığını arttıran sazanların etkileri, balıkların yumurtlamasını engelleyen, nehir suyu ısısını düşüren, çünkü baraj yöneticileri suyun dibine balıkların üremesi açısından yüzeydeki daha sıcak suya kıyasla oldukça soğuk su bırakmaktadırlar ve daha önceden su taşkınlarından kaynaklanan besin maddelerini periyodik olarak alan bir nehri çok az besin yenilenmesinin gerçekleştiği sabit su kütlesi haline dönüştüren 1930'lu yıllarda Murray Nehri üzerine inşa edilen barajların etkileri sayılabilir. Bugün Avustralya'nın tatlı su balıkçılığına dayalı maddi kazancı çok azdır. Örneğin Güney Avustralya'daki tüm tatlı su balıkçılığı yıllık olarak yalnızca $450,000 kazanç getirmektedir. Bu da part-time meslek olarak balık tutan 30 kişi arasında bölüşülmektedir. Murray-Darling nehrinin diğer balık türleri olan Murray cod ve Golden Perch için uygun şekilde düzenlenmiş balıkçılık şüphesiz bundan çok daha fazla kazanç getirecektir. Fakat Murray-Darling balıkçılığının uğradığı zararın geri dönüştürülebilir olup olmadığı bilinmemektedir. Tatlı su açısından Avustralya en az tatlı su kaynağına sahip olan bir kıtadır. Zaten çok az miktardaki tatlı su kaynaklarının da büyük bölümü yoğun nüfuslu bölgelerde bulunmaktadır ve bunlar ya tarımda ya da içecek su olarak kullanılmaktadır. Üstelik ülkenin en büyük nehri olan Murray-Darling'in yıllık ortalama suyunun 1/3'ü insanlar tarafından çekilmekte, hatta bazen suyun tümü çekilmektedir. Avustralya'nın kullanılmayan su kaynakları insanların yerleşim bölgelerinden ya da tarımsal alanlardan uzaktaki kuzey bölgelerinde yer alan nehirlerden oluşmaktadır. Avustralya'nın nüfusu arttıkça ve kullanılmayan tatlı su kaynakları bozuldukça bazı yerleşim bölgeleri kendi tatlı suları için çok daha masraflı olan suyu tuzdan arındırma işlemine başlamaya mecbur kalmaktadırlar. Kanguru Adası'nda halen suyu tuzdan arındırma ünitesi bulunmaktadır. Çok yakında Eyre Yarımadası'nda yeni bir tesis açılması gerekebilir. Kullanılmayan Avustralya nehirlerini değiştirmek amacıyla geçmişte uygulamaya geçirilen bazı büyük projeler büyük maddi zararlara yol açmışlardı. Örneğin 1930'larda gemiyle yük taşıma trafiğini sağlamak için Murray Nehri boyunca birkaç düzine baraj yapılması önerilmişti ve plandan vazgeçilmeden önce bu barajların yaklaşık olarak yarısı Amerikan Askeri Mühendisler Teşkilatı tarafından yapılmıştı. Şu anda Murray Nehri üzerinde ticari bir yük taşıma trafiği yapılmamaktadır. Fakat barajlar daha önce sözünü ettiğimiz gibi Murray cod balıkçılığının çöküşüne neden olmuştur. En pahalıya mal olan başarısızlıklardan biri de yetişen arpa, mısır, pamuk, yalancı safran, soya fasulyesi ve buğday arazilerini sulamak için Kuzeybatı Avustralya'nın oldukça uzak ve seyrek nüfuslu bir bölgesinde nehir barajı yapım planını içeren Ord Nehri projesiydi. En sonunda tüm bu ürünler arasında sadece pamuk, o da çok küçük bir alanda yetiştirildi ve 10 yıl sonra hasatlar verimsizleşmeye başladı. Şimdi bu bölgede şeker, pancarı ve kavun üretilmektedir. Fakat bu ürünlerin değeri proje için harcanan büyük paraları karşılayamamaktadır. Su miktarı suya ulaşabilme ve kullanabilme imkanına ek olarak aynı zamanda suyun niteliğiyle ilgili problemler de bulunmaktadır. Kullanılan nehirler şehirlerdeki içme suyu kaynakları ve tarımsal sulama alanlarına ulaşan akıntılardan kaynaklanan toksin, böcek ilacı ya da tuz içermektedirler. Daha önce sözünü ettiğimiz örnekler Adelaide şehrinin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Murray nehrindeki tuz ve tarımsal kimyasallar, kimyasal madde içermeyen buğday ve sığır eti yetiştirmek için akıntı yönündeki girişimleri tehlikeye sokan Yeni Güney Galler ve Queensland pamuk alanlarında kullanılan böcek ilaçlarıdır. Avustralya diğer kıtalara kıyasla daha az yerli hayvan türünü barındırdığından dolayı özel bir amaç üzerine ya da tesadüfen deniz aşırı ülkelerden getirilen ve bu yabancı türlere karşı geliştirilmiş savunma sistemleri olmadığından yerli hayvan ve bitki türlerini tüketen egzotik türlerin saldırılarına açık bir bölgedir. Daha önce bahsettiğim en bilindik örnekler, koyunlar ve sığırların otlayacağı alanların neredeyse yarısını tüketen tavşanlar, çok sayıda yerli hayvan türü ile beslenen ve bu türlerin tamamen ortadan kalkmasına neden olan tilkiler, yerli bitki türlerinin yerini alarak toprağın kalitesini düşüren ve zaman zaman o bölgedeki çiftlik hayvanlarını zehirleyen binlerce yabani ot türü ve Murray Darling Nehri'nin suyuna büyük zararlar veren sazan balıklarıdır. Doğrusu yeri gelmişken bitki örtüsüne zarar veren asalak hayvanlarla ilgili birkaç hikayeden kısaca söz etmeliyiz. Yerli bufalolar, develer, eşekler, keçiler ve atlar bitki örtüsünü ayakları altında ezmekte, üzerinde otlamakta ve geniş bir alana büyük zararlar vermektedirler. Yüzlerce haşere böcek türü soğuk kış mevsiminde ılıman iklim kuşağındaki ülkelere kıyasla Avustralya iklimine daha kolay uyum sağlamışlardır. Bu haşereler arasında tırtıllar, meyve sinekleri ve diğer birçoğu ürünlere zarar vermekteyken, kurt sinekleri, maytlar ve keneler de özellikle çiftlik hayvanlarına ve çayırlık alanlara zarar vermektedir. Şeker kamışına zarar veren iki haşere böcek türünü kontrol altına almak için 1935 yılında getirilen Cane Toads ile bu başarılamamıştı. Fakat 20 yıl yaşayabildikleri ve dişileri yılda 30 bin yumurta bıraktıklarından dolayı 100 bin mil karelik bir alana yayılmışlardı. Bu kurbağalar yerli Avustralya hayvanlarının hiçbirinin yiyemeyeceği kadar zehirlidirler ve haşere böcekleri kontrol altına alma adına yapılmış en büyük hatalardan biri olarak değerlendirilmektedir. Son olarak Avustralya'nın okyanuslardan dolayı tecrit edilmiş bir ülke olması nedeniyle deniz aşırı ülkelerle arasındaki gemi taşımacılığına bağlı olması, denizde yaşayan çok sayıda haşere türünün akıtılan balast suları, gemilerin kuru balastları, gemi tekneleri ve su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere ithal edilen malzemeler yoluyla ülkeye taşınmasına yol açmıştır. Bu deniz haşereleri arasında deniz anası yengeçler, zehirli dinoflagellatalar, kabuklular ve yalnızca Güneydoğu Avustralya'daki yerli benekli kurbağa balığı türünü tüketen Japon yıldız balığı bulunmaktadır. Bu haşerelerin büyük kısmının neden oldukları zarar ve onları kontrol altına almak için her yıl düzenli olarak harcanan para oldukça büyük miktarlardadır. Örneklendirmek gerekirse, tavşanları kontrol altına almak için yılda birkaç yüz milyon dolar, çiftlik hayvanları üzerinde yaşayan keneler ve sinekler için 600 milyon dolar, bitkilerin üzerinde yaşayan maytlar için 200 milyon dolar, diğer haşere böcekler için 2,5 milyar dolar ve yabani otlar için 3 milyar dolardan fazla harcama yapılmaktadır. 45. ayrımın sonu. Sayfa 497.